Uygarlık Tarihi 8. Ayrım Sayfa 83 Eski Anadolu Uygarlıkları. Bugün üzerinde modern Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını sürdürdüğü Anadolu toprakları, uygarlığın ilk adımlarının atıldığı, uygarlık tarihi boyunca yerli ve yabancı halkların kaynaşmasıyla oluşan birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış bir yarımadadır. Anadolu uygarlıkları olarak tanımlanan bu kültür mozaiğinden günümüze kalan eşsiz kültür mirası, Anadolu'ya dünyadaki ender açık hava müzelerinden biri olmak gibi haklı bir ün kazandırmıştır. Bu ünitede Anadolu'nun tarih öncesi dönemlerinden Pers hakimiyetine kadar geçen süreçteki siyasi ve kültürel yapısı, kronolojik bir düzen içerisinde her dönemin ve uygarlığın belirleyici özellikleri öne çıkartılarak genel hatlarıyla ele alınmıştır. Amaçlarımız: bu üniteyi çalıştığımızda, Anadolu'nun tarih öncesi dönemlerinin özelliklerini ve önemli merkezlerini öğrenerek bu dönemleri kronolojik olarak birbirinden ayırt edebilecek, Anadolu'nun Tunç çağlarının siyasi ve kültürel özelliklerini ve önemli merkezlerini kronolojik bir düzen içinde tanıyacak, Anadolu'nun Demir Çağı uygarlıklarının siyasi ve kültürel yapısını tartışabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız. Örnek olay: Anadolu toprakları, engebeli topografik yapısına rağmen elverişli iklim koşulları, üç yanı denizler ve sıra dağlarla çevrili, korunmalı bir bölge oluşu ve zengin doğal kaynaklarıyla uygarlık tarihinin en erken dönemlerinden itibaren birçok topluluğa yurt olmuştur. Böylece bu topraklarda arkeoloji biliminin paleolitik, yontma taş çağı olarak adlandırdığı avcılık ve toplayıcılık döneminin ilkel, tüketici, göçebe topluluklarından başlayıp yerleşik ilk köy toplumlarına, kentlere, beyliklere, giderek güçlü devlet ve imparatorluklara kadar uzanan yerli ve yabancı toplulukların kaynaşmasıyla oluşan Anadolu uygarlıkları adını verdiğimiz çok renkli bir kültür mozaiği yaratılmıştır. Son yıllarda giderek artan arkeolojik çalışmalar ışığında insanoğlunun mağaralardan ilk kalıcı barınaklara ve köylere Anadolu topraklarında geçtiğini biliyoruz. Yine biliyoruz ki hayvan ve bitkiler ilk kez bu topraklarda evcilleştirildi. Mülkiyet hakkını simgeleyen mühürler bu topraklarda yapıldı. Ülkeler arası ticaretin temelleri burada atıldı. İlk büyük kentler, tapınaklar, yontu sanatı burada biçimlendi. Demir madenciliğinin ataları olarak tanımlanan Urartular, günümüz ekonomisinin temelini oluşturan sikke, yani parayı ilk kez kullanan Lidyalılar da yine bu toprakların dinamik ve yaratıcı sakinleriydi. Anahtar kavramlar: Tunç, Tablet, Karum, Ortostat, Hilani, Tümülüs, Megaron, Sikke. İçindekiler: Anadolu'nun tarih öncesi, prehistorik dönemleri, Anadolu'nun Tunç çağları, Anadolu'nun Demir Çağı uygarlıkları. Anadolu'nun tarih öncesi, prehistorik dönemleri. Amaç 1. Anadolu'nun tarih öncesi dönemlerinin özelliklerini ve önemli merkezlerini kronolojik bir düzen içinde öğreneceksiniz. Coğrafi mekan olarak Anadolu. Anadolu, Asya ile Avrupa kıtaları arasında doğal bir köprü gibi uzanan, üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır. Yarımadanın fiziki olarak en dikkati çeken özelliği yüzey şekillerindeki çeşitliliktir. Dağlar, platolar, ovalar ve vadilerden oluşan arızalı bir topografik yapısı vardır. Kuzey ve güney kıyıları doğu-batı doğrultusunda denize paralel uzanan sıra dağlarla, kuzeyde Kuzey Anadolu dağları, güneyde Toroslar çevrilidir. Bu dağlar İç Anadolu bölgesinde birbirlerinden geniş ve yüksek düzlüklerle ayrılır, Doğu Anadolu bölgesinde ise yaklaşarak sıklaşırlar. Böylelikle doğuya gidildikçe daha yüksek ve engebeli bir görünüm ortaya çıkar. Bununla birlikte yüksek dağlar arasında sulak, yerleşmelere çok elverişli vadiler vardır. Batıda ise denize dik olarak uzanan dağlar ve bu dağların arasında akan nehir vadilerinde verimli ovalar meydana gelmiştir. Topografik yapısı gereği farklı özelliklerde coğrafi birimlere ayrılan Anadolu, zengin akarsu kaynaklarına ve yerleşmeye son derece uygun iklim koşullarına sahiptir. Ayrıca bu topraklarda ekonomik değeri yüksek olan ham madde kaynakları da vardır. Paleolitik Çağ, Eski Taş Çağı, Yontma Taş Devri, İsa'dan önce 600 bin, 12 bin, 11 bin. İnsan denen canlının kültürel bir varlık olarak ortaya çıktığı, insanlık tarihinin başlangıç evresini oluşturan Paleolitik Çağ, Yontma Taş Devri, besin toplayıcılığı dönemi olarak da tanımlanmaktadır. Kendi içinde orta ve üst paleolitik olmak üzere üç evreye ayrılan bu çağın genel özellikleri birinci ünitede ayrıntılı olarak incelenmiştir. Anadolu'da Paleolitik Çağ ve onu takip eden Mezolitik, Epipaleolitik Çağ, Orta Taş Devri ile ilgili araştırmaların başlangıcı 100 yıl öncesine dek gider. Göter, Epitart, Bittel gibi yabancı araştırmacıların Birecik, Adıyaman, Ankara gibi merkezlerde yaptıkları ön araştırmalarda buldukları çakmak taşı, aletler ve el baltaları Anadolu'daki prehistorik dönem araştırmaların başlangıcını oluşturmuştur. Bu araştırmalar 1936 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Antropoloji Enstitüsü'nün kurulmasıyla yoğunluk kazanmıştır. Şevket Aziz Kansu, Kılıç Kökten, Enver Bostancı, Muzaffer Şenyürek gibi öncü araştırmacıların yaptıkları bilimsel araştırmalar Anadolu uygarlık tarihinin ilk dönemlerine önemli ölçüde açıklık kazandırmıştır. Bu çalışmalar günümüzde Berna Alpagut, Işın Yalçınkaya, Güven Arsebük, Erksin Güleç gibi değerli araştırmacılar tarafından başarıyla yürütülmektedir. Günümüze kadar yapılan çalışmalar Anadolu'da paleolitik çağ boyunca kalabalık bir nüfusun barındığını ortaya koymuştur. Çoğu alt ve orta paleolitik evreye ait olan mağara ve açık hava türündeki yerleşmelerin başlıcaları bulundukları bölgelere göre şu şekilde gruplandırılabilir. İstanbul çevresi, Pendik, Göksu, Yarımburgaz, Haramidere, Ağaçlı, Çatalca. Ankara çevresi, Keçiören, Çubuk Suyu, Eti Yokuşu, Uzağıl, Dereköy, Ludumlu. Antalya çevresi, Karain, Beldibi, Belbaşı, Öküzini, Kızılin, Gavurini, Çarkini, Kumbucağı. Isparta, Kapalıin. Antakya, Hatay çevresi, Mağaracık, Tıkalı Mağara, Altındere, Kanal, Üçağızlı, Merdivenli, Altınözü, Şenköy. Gaziantep, Diyarbakır ve Adıyaman çevresi, Malaliki, İkizini, Dülük Vadisi'nde Şarklı Mağara, Kartal, Pirun, Şehramuztepe. Kars çevresi, Camuşlu, Cilavuz. Elazığ, Küllünün, Karataş, Ağın. Karadeniz bölgesi, Kastamonu, Gölköy, Samsun, Tekeköy. Son yıllarda gerçekleştirilen yüzey araştırmaları İzmir, Urla, Çanakkale, Bilecik, Balıkesir, Manisa, Marmara Gölü yörelerinin de paleolitik çağda yerleşmelere sahne olduğunu gösteren buluntular ortaya koymuştur. Anadolu'da paleolitik çağın en eski yerleşmeleri İstanbul'da Küçükçekmece Gölü'nün 1,5 kilometre kadar kuzeyinde yer alan Yarımburgaz Mağarası ile Antalya'nın 27 kilometre kuzeybatısında Şam Dağı'nın Akdeniz'e bakan yamaçlarında bulunan Karain Mağarası'dır. Yarımburgaz Mağarası dik eğimle yükselen bir sırt üzerindedir. Yapılan arkeolojik kazılar sonucunda burada alt paleolitikten başlayıp Bizans dönemine kadar süreklilik gösteren yerleşim tabakaları saptanmıştır. Paleolitik çağa ait en erken tabakalarda çok sayıda hayvan kemiği bulunmasına rağmen insan kemiklerine rastlanmamıştır. İnsanların bu mağarada yaşadıkları ele geçen aletlerden anlaşılmaktadır. Bunlar Afrika kökenli Homo erectus türü fosil insanlar olmalıydı. Çok ilkel çakmak taşı ve kuvars yonga aletler, ayıgiller, köpekgiller ve boynuzlugiller gibi memeli hayvanlara ait kemikler bu tabakalarda ele geçen buluntuları oluşturmaktadır. Günümüzden 300-400 bin yıl kadar eskiye giden alt paleolitik dönemde mağarada uzun bir süre dönüşümlü ve mevsimlere bağlı olarak 20-25 kişilik bir topluluğun barındığı, kış aylarında ise mağaranın ayı türü hayvanlar tarafından in olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Karain Mağarası denizden 450 metre yükseklikte birbirine dar giriş ve geçitlerle bağlı üst üste 8 büyük boşluktan oluşur. 3 ana giriş bulunan mağarada alt paleolitik çağın sonlarından Roma dönemine kadar devam eden 8 tabaka saptanmıştır. Buradaki kazılarda Anadolu'nun şimdilik en eski fosil insanların kalıntıları ele geçirilmiştir. Homo sapiens neanderthalensis türündeki insana ait bu kalıntılardan başka antik fil, su aygırı, mağara ayısı, öküz, at, geyik gibi hayvanlara ait kemikler ve çakmak taşından yapılmış el baltaları, kazıyıcılar ve çeşitli uçlar da bulunmuştur. Orta paleolitik çağa ait ocak ve odun kalıntıları ise insanoğlunun ateşi kullanmaya başladığını, büyük bir olasılıkla yiyecekleri pişirmeyi de öğrendiğini göstermektedir. Anadolu'da orta paleolitik çağa ait buluntular daha çok Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ele geçirilmiştir. Yongalardan yapılmış çeşitli türdeki kazıyıcı ve uçların yanında kemik aletlerin bulunuşu, taşın yanında kemik ve ahşap gibi başka ham maddelerin de kullanıldığını göstermektedir. Paleolitik çağın en gelişmiş ancak en kısa evresini oluşturan üst paleolitik evreye ait buluntular, Yarımburgaz ve Karain'in yanında Antakya yakınlarındaki Üçağızlı Mağara, Antalya yakınlarında Beldibi, Belbaşı, Öküzini ve Isparta'da Kapalıin'de gerçekleştirilen kazılarda ele geçirilmiştir. Homo sapiens türü insanı yapmış olduğu aletlerdeki büyük gelişme ve çeşitlilik bu dönemin en dikkat çekici özelliğidir. Kemik iğne, bız ve delici gibi aletler bu evrenin ürünüdür. Bu evrenin üzerinde durulması gereken bir diğer önemli özelliği sanatsal etkinliklerdir. Karain ve Öküzin mağaralarının duvarları ile bu mağaralar ve Beldibi mağarasında bulunan yassı çakıl taşları üzerine kazıma, kabartma ve boya ile yapılmış hayvan ve insan figürleri birçok araştırmacı tarafından av törenleriyle ilişkilendirilmektedir. Bu resimler bir av kültürünün ortaya çıkmaya başladığını göstermektedir. Mezolitik Çağ, Epipaleolitik Çağ, Orta Taş Devri, İsa'dan önce 12.000, 11.000. Mezolitik Çağ, Paleolitik Çağ ile yerleşik düzen ve üretim ekonomisinin gerçekleştiği Neolitik Çağ, Cilalı Taş Devri arasındaki geçişi hazırlayan ara devredir. Bu çağın genel özellikleri birinci ünitede ayrıntılı olarak incelenmiştir. Anadolu'da bu çağa ait yerleşme yerleri Torosların güneyi ile Marmara bölgesi ve Orta Karadeniz'de saptanmıştır. Bulundukları bölgelere göre bu yerleşmeler şu şekilde gruplandırılabilir. Antalya çevresi, Karain, Öküzini, Beldibi, Belbaşı, Kumbucağı, Burdur, Baradız, Ankara, Macunçay, Konya, Dervişin Hanı, Samsun, Tekeköy, Marmara bölgesi, Ağaçlı, Büyük ve Küçük Çekmece yöresi, Gaziantep ve Şanlıurfa çevresi, Şarklı Mağara, Söğüt Tarlası ve Biris Mezarlığı. Yaşam biçimi paleolitik çağdan büyük bir değişkenlik göstermeyen mezolitik çağın en özgün buluntuları mikrolit olarak tanımlanan yarımay, üçgen ve yamuk biçimli küçük taş aletlerdir. Çakmak taşı ve obsidyenden yapılmış olan bu aletler içinde minik saplı kazıyıcılar, kalemler ve deliciler sayılabilir. Ayrıca bu küçük taş aletler boynuz, kemik ve ahşap gibi başka malzemeden yapılmış bir sapa takılarak ilk kez bu dönemde birleşik alet olarak da kullanılmıştır. Bu şekilde yapılmış olan oraklar bu dönemin buluşları arasında olup üretimde biçme işleminin ortaya çıktığını göstermektedir. Antalya'nın 50 kilometre kadar güneybatısında yer alan birbirine yakın konumdaki Beldibi ve Belbaşı mağaralarında yapılan araştırmalarda çağa özgü mikrolit aletlerin güzel örnekleri ele geçirilmiştir. Öküz ininde ise dibek ve öğütme taşlarının kullanımı ile ilgili olarak tahıl öğütme sürecine girildiği saptanmıştır. Sıra sizde 1. Paleolitik çağ ekonomisinin özü nedir? Anadolu'daki en eski paleolitik çağ yerleşmesi nerededir? Neolitik çağ, Cilalı Taş Devri, Yeni Taş Çağı, İsa'dan önce 11.000, 10.000, 5.500. Neolitik çağın en önemli özelliğini insanoğlunun sadece avcılık ve toplayıcılıkla sürdürdüğü tüketici yaşamı bırakarak üretici bir yaşama geçişi olarak tanımlayabiliriz. Var olduğu günden bu yana doğa koşullarına karşı mücadele eden insan, göçebe ve tüketici olarak sürdürdüğü ilkel bir yaşamdan sonra ilk kez bu çağda doğaya egemen olmaya başlamış, çevresindeki bazı bitki ve hayvan türlerini evcilleştirerek üretim aşamasına ulaşmıştır. Üretime geçişi bazı bilim adamları devrim, bazıları ise yüz binlerce yıl süren bir aşamadan sonra ulaşılan bir evrim olarak nitelendirmiştir. Üretim ile birlikte insanların yaşam şekli de değişerek toprağa bağlı, yerleşik bir hayat başlamış, ilk köyleri, kentlerin kurulması izlemiştir. Bu çağda Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır ve Urfa çevresiyle Tuz Gölü'nün güney kesimlerinde Isparta ve Burdur yöresindeki göller bölgesinde kültürel bir gelişme ve hareketlilik başlamıştır. Kendi içinde uzun süreli aşamalı olan bu çağ, çanak çömleksiz, neolitik, erken neolitik ve geç neolitik olmak üzere üç evreye ayrılmaktadır. Çanak çömleksiz neolitik dönem. Bugüne kadar yapılan çalışmalar, Anadolu'nun çanak çömleksiz neolitik döneminin Güneydoğu Anadolu ve Orta Anadolu olmak üzere iki büyük kültür grubuna ayrıldığını göstermiştir. İki grup arasında herhangi bir benzerlik yoktur. Yerleşme düzeni, mimari gelenek, beslenme şekli, kullanılan alet ve eşyalar bakımından iki kültür bölgesi arasında en küçük bir ortaklık yoktur. Birinci grup daha çok Mezopotamya ve Doğu Akdeniz gelenekleriyle ilişki içindedir. İkinci grup ise yerli bir karaktere sahiptir. Güneydoğu Anadolu'da çanak çömleksiz, akeramik, neolitik çağ yerleşmelerinin en önemlilerini Hallan Çemi, Batman, Çayönü, Diyarbakır, Nevali Çoru, Urfa ve Göbekli Tepe, Urfa yerleşmeleri oluşturmaktadır. Doğuda Tuz Gölü ile batıda Beyşehir Gölü arasında kalan Orta Anadolu topraklarındaki önemli yerleşmeler ise Aşıklı Höyük ve Musular, Aksaray, Can Hasan Üç, Karaman, Suberde, Konya ve Hacılar, Burdur'dur. Batmalil ili Kozluk ilçesi yakınlarında yer alan Hallan Çemi Höyüğü, Neolitik çağın hiç bilinmeyen en erken evreleri konusunda yeni bilgiler sağlayan, Anadolu'nun bugüne kadar saptanmış en eski köyüdür. Burada konutlar 4-6 metre çapındaki toprağa açılmış yuvarlak çukurlar içine inşa edilmiştir. Yapıların duvarları kum taşı levhalarla örülmüş ve belirli aralıklarla yerleştirilip ahşap dikmelerle desteklenmiştir. Üst yapı ve damın dal çamur örgü tekniğinde yapıldığı düşünülmektedir. Henüz besin ekonomisine geçmeyen halk, geçimini avcılık ve toplayıcılıkla sağlıyordu. Obsidyen ve çakmak taşı aletlerin yanı sıra ele geçen hayvan, hayvan eli ve ezgi taşı örnekleri tahılların öğütülmüş olduğuna işaret etmektedir. Bezemeli taş çanaklar, boncuklar ve kemik olta iğneleri diğer önemli buluntu grubunu oluşturmaktadır. Bu evrenin bir diğer önemli merkezi olan Çayönü, Diyarbakır'ın Ergani ilçesi yakınlarında yer almaktadır. Neolitik çağın tüm evrelerinin saptandığı bu yerleşmenin sakinleri, başlangıcından itibaren tarımı biliyor, buğday ekimi yapıyordu. Kazılarda çakmak taşından ve obsidyenden, tahıl saplarını kesmek için orak bıçaklar ve tahılı öğütmek için kullandıkları öğütme taşları bulunmuştur. Çekiçleme ile şekillendirilmiş bakırdan iğne, bız ve boncukların varlığı ise Ergani bakır madenine komşu olan Çayönü sakinlerinin bu madenden yararlanmayı bildiğini göstermesi bakımından son derece önemlidir. Nevali Çori ve Göbekli Tepe yerleşmeleri, kabartma ve yontularla süslü törensel ve dinsel işlevli kutsal yapılarıyla dikkat çekmektedir. Bu eserler belirli zanaat ve tekniklerde uzmanlaşmanın başladığını göstermektedir. Yöresel farklılıklara rağmen Güneydoğu Anadolu'daki merkezler arasında bir kültür birliğinin varlığı önemlidir. Güneydoğu Anadolu kültür bölgesinden tamamen farklı özellikler sergileyen Orta Anadolu, kültür bölgesinin önemli yerleşmelerinin başında kazısı halen devam etmekte olan Aşıklı Öyük gelmektedir. Aksaray'ın güneydoğusunda yer alan bu yerleşme önceden tasarlanarak kurulmuştur. Konutlar bitişik düzendedir ve avlularla ayrılan mahalleler şeklinde inşa edilmiştir. Tarıma geçmemiş olan Aşıklı sakinleri ele geçen obsidyen mikrolitlerle yapılmış orak ve taş hayvanlardan anlaşılacağı üzere hasadı bilmekteydi. Ön evcilleştirme aşamasındaki koyun ve keçiyle yabani domuz ve sığır etiyle besleniyordu. Çanak çömleksiz Neolitik dönem kültürleri İsa'dan önce 7. bin civarında yavaş yavaş ortadan kalkmıştır. Birçok yerleşme ya tamamen terk edilmiştir ya da uzun bir süre iskana sahne olmamıştır. Bu durum Torosların güneyinde başlayan kurak iklimle ilişkilendirilmektedir. Kültürel bir kesintiden sonra İsa'dan önce 7. bin yılın başlarında kilin elle şekillendirilip ateşte pişirilmesiyle elde edilen çanak çömleğin kullanılmaya başlandığı erken Neolitik çağa, çanak çömlekli Neolitik çağa geçilmiştir. Erken Neolitik dönem. Bu döneme ait yerleşmelerin çoğu Anadolu'nun güney kesiminde, Torosların güney ve kuzey eteklerinde kurulmuştur. Farklı bölgesel özellikler taşıyan bu kültürler, mimari tarz, çanak çömlek yapım ve bezeme tekniği, beslenme alışkanlıkları gibi özellikleriyle birbirinden ayrılmaktadır. Konya Ovası'nda Çatalhöyük Doğu, Beyşehir yakınlarında Erbaba, Mersin şehir merkezinde Yumuktepe, Niğde'de Köşk Höyük, Burdur yakınlarında Kuruçay, Höyücek, Antalya'da Badem Ağacı, Çukurova ve Amik Ovası, Edirne yakınlarında Hoca Çeşme, Diyarbakır yakınlarında Çayönü, Şanlıurfa Bilecik yakınlarında Mezra, Teleilat, Erken Neolitik Çağ'ın önde gelen yerleşmeleridir. Bunlar içinde en ünlüsü Çatalhöyük'tür. Konya'nın 52 kilometre güneydoğusunda, Çumra ilçesi yakınlarında Höyük, 450x275 metre boylarında, 17 metre yüksekliğindedir. Melar'ın 1961 yılında başlattığı kazılarla ortaya çıkmaya başlayan yerleşmede günümüzde 1. Hoder tarafından kazılara devam edilmektedir. Burası binden fazla konuta sahip, 5-10 bin kişinin yaşadığı hesap edilen yakın doğunun bilinen en büyük kasabalarından biridir. Çatalhöyük halkı köy aşamasına geçmiş bir kent uygarlığı yaratmıştır. Höyüğün bulunduğu bölgede tarım ve hayvancılık için elverişli otlaklar ve sulak arazilerin varlığı, obsidyen yataklarına yakınlık, çevresinin ormanlarla kaplı olması gibi olumlu çevresel koşullar, Çatalhöyük sakinlerinin ileri bir uygarlık yaratmalarında çok etkili olmuştur. Çatalhöyük kazılarında ortaya çıkarılan yerleşme düzeni tamamen dışa kapalı bir mimari özellik göstermektedir. Mimari sistem, avluların çevresine inşa edilen dikdörtgen planlı konutlardan oluşan mahallelerin birbirlerine eklenmesinden oluşuyordu. Kapısız olan konutlara damlardaki bir açıklıktan ahşap merdivenler ile giriliyordu. Bir savunma düşüncesinden yola çıkılarak yaratılan bu yapı sistemi, bir bütün olarak değerlendirildiğinde tümüyle önceden düşünülmüş bir kent planının varlığını akla getirmektedir. Konutların dışında kutsal olarak nitelenen özel yapılar da vardır. Bunlar duvarlarına yapılan av sahneleri, geometrik motifler, dans eden insanlar gibi çeşitli konuların işlendiği duvar resimleri ve kabartmalar, çeşitli heykelcikler, seki altına gömülen ölülere bırakılan zengin armağanlar ile konutlardan ayrılmaktadır. Duvarlardan biri üzerinde olasılıkla laf püskürten Hasan Dağ Volkanı önündeki Çatalhöyük kasabasını betimleyen pano son derece önemlidir. Burada dünyada ilk kez bir yerleşme yerinin planı ile karşılaşılmaktadır. Konutlar ve kutsal alanlarda ele geçen heykelcikler arasında yer alan kutsal hayvanları iki leopar arasındaki tahtında oturan ana tanrıça Kre heykelcikleri, elde şekillendirilmiş pişmiş toprak çanak çömlekler, bakır ve kurşundan boncuk, yüzük gibi takılar, bitki lifi ve hayvan kılından yapılmış dokumalar, Çatalhöyük sakinlerinin bu dönemde ulaştıkları yüksek uygarlık seviyesini gözler önüne sermektedir. Geç Neolitik Dönem. Bu dönemde Anadolu'nun gerçek üretimci köylü toplumları ortaya çıkmıştır. Ekonomide avcılık önemini giderek yitirirken hayvan besiciliği ve özellikle tarım gelişmiştir. Çanak çömlek yapımını iyice yaygınlaşmıştır. Değişen yaşam şekli etkisini sanatta da göstermiştir. Önemini yitiren av sahnelerinin yerini toprağın bereketini kadının doğurganlığı ile özdeşleştiren toprak ana tanrıça almıştır. Bu dönemin en iyi temsil edildiği merkezlerin başında Burdur'un güneybatısında yer alan Hacılar Höyü gelmektedir. Aynı bölgede yer alan Kuruçay, Mersin'in içinde Yumuktepe, Kuzeybatı Anadolu ve Trakya'da Fikirtepe, Pendik ve Ilıpınar diğer önemli geç Neolitik çağ yerleşmeleridir. Bu çağın sonunda Konya Ovası ve göller yöresindeki yerleşme yerleri nedenleri bilinmeyen bir takım gelişmeler sonucunda ya terk edilmiş ya da uzun bir süre iskana uğramamıştır. Sıra sizde 2. Neolitik çağın en önemli özelliği nedir? Anadolu'da bu çağdaki ilk hareketlenme nerede başlamıştır? Kalkolitik çağ, bakır taş çağı, İsa'dan önce 5500, 3200, 3000. Taş devrinden maden devrine geçiş dönemi olarak tanımlanan kalkolitik çağın en belirgin özelliği, taş aletlerin giderek azalması ve madenciliğin gelişmesidir. Ergitme ısısının düşük ve çıkarılışının kolay olması nedeniyle ilk kullanılan maden bakır olmuştur. Bu çağ insanların yaşamında tarım, avcılığa oranla çok önemli bir yer kaplamaya başlamış, tamamen tarımcı topluluklar ortaya çıkmıştır. Neolitik kültüre oranla daha geniş bir alana yayılan kalkolitik çağ kültürü, Anadolu'nun topografik yapısı gereği kendi içinde farklı kültür bölgelerine ayrılmıştır. Bu bölgeler batıdan doğuya doğru Trakya ve Kuzeybatı Anadolu, göller bölgesi, Konya Ovası, Çukurova, Doğu ve Güneydoğu Anadolu olarak sıralanabilir. Uygarlık tarihi açısından ileri üretimci topluluklar dönemi ya da gelişkin köy dönemi şeklinde de tanımlanan bu çağ, erken ve geç olmak üzere iki ana evrede incelenmektedir. Erken kalkolitik dönem. Bu dönemin en önemli özelliği taş aletlerin yanında Neolitik çağda başlayan bakır teknolojisinin gelişimini artırarak bakır kullanımının yaygınlaşmasıdır. Diğer önemli bir özellik ise özgün boya bezemeli çanak çömlek geleneğinin ortaya çıkmasıdır. Anadolu'da bu dönemde nüfus artışı ile birlikte yerleşim yerlerinde de bir artış görülmektedir. Önemli yerleşim merkezleri arasında Trakya ve Kuzeybatı Anadolu'da Hocaçeşme, Aşağıpınar, Yarımburgaz, Ilıpınar ve Eskişehir Orman Fidanlığı, göller bölgesinde Hacılar, Kuruçay, Höyücek, Konya Ovası'nda Can Hasan I, Köşköyük, Çukurova'da Yumuktepe, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Tilki Tepe, Tülin Tepe, Norşun Tepe, Kurucu Tepe, Değirmen Tepe sayılabilir. Geç kalkolitik dönem. İsa'dan önce 4500 yıllarına doğru Anadolu'ya olasılıkla kuzeybatıdan, Balkanlar ve Boğazlar üzerinden bir takım göçler olmuştur. Buna bağlı olarak nüfus artmış, Anadolu'nun büyük bir bölümü basit köy topluluklarınca paylaşılmıştır. Bu nedenle Anadolu'nun bütününde homojen bir kültürden söz edilemez. Göçlerle gelen etkiler sonucu yeni çanak çömlek gelenekleri ortaya çıkmıştır. Daha önceleri gerçekçi ana tanrıça heykelciklerinin aksine daha soyut, ana tanrıçayı simgeleyen mermerden yapılmış idoller yaygınlaşmıştır. Maden kullanımıyla ilgili olarak ticaret oldukça yaygınlaşmıştır. Bu dönemde Batı ve Kuzeybatı Anadolu'da Beşik, Sivritepe, Kumtepe, Beyce Sultan, göller bölgesinde Kuruçay, Orta ve Kuzey Anadolu'da Küllüoba, Alacahöyük, Büyük Güllücek, İkiztepe, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Aslantepe, Altınova'da Norşuntepe, Korucutepe, Hassekyöyük önemli yerleşim merkezlerini oluşturmaktadır. Sıra sizde 3. Kalkolitik çağın belirleyici özellikleri nelerdir? Bu çağda oluşan kültür bölgeleri nerelerdedir? Anadolu'nun Tunç Çağları. Amaç 2. Anadolu'nun Tunç Çağları'nın siyasi ve kültürel özelliklerini ve önemli merkezlerini kronolojik bir düzen içinde tanıyacaksınız. Üretim ekonomisinin gelişmesinde madencilik en önemli aşamalardan biridir. İnsan yaşamında madenin önemli yer alması, Kalkolitik çağda başlayıp Tunç çağlarının ilk evresinden itibaren giderek yaygınlaşmasıyla kendini gösterir. Çağa adını veren Tunç, önceleri bakır ve ersenik, sonra da bakır ve kalayın belirli oranlarda birbirine karıştırılmasıyla elde edilen bir alaşımdır. Bakıra göre oldukça sert olan bu alaşım, dövülerek ya da ergitilip kalıplara dökülerek istenilen biçimlere sokuluyordu. Bu çağda yaşayan insanların, Tunç'un yanı sıra aralarında altın ve gümüş gibi değerli madenlerin de bulunduğu, hemen tüm madenleri dökme ve dökme tekniğiyle istedikleri biçimi vererek kullandıkları görülmektedir. Madenciliğin gelişmesi, iş bölümüne dayalı kent yaşamının başlamasını sağlamış, bu oluşum Anadolu'da sosyal sınıfların giderek daha belirginleştiği, yönetici sınıfın görkemli bir yaşam düzeyine ulaştığı ilk bağımsız beyliklerin, siyasal örgütlenmelerin ve merkezi yönetime bağlı devletlerin ortaya çıkışını hazırlamıştır. Tunç Çağı, erken, ilk, orta ve son Tunç olarak üç ana bölüme ayrılır. Orta Tunç'tan itibaren yazının Anadolu'da kullanılmasıyla birlikte Anadolu, tarihi çağlarına girer. Erken Tunç Çağı, İsa'dan önce 3200, 3000, 2000. Erken Tunç Çağı, geç kalkolitik döneminin sonlarından Anadolu'da yazının kullanımına kadar olan çok uzun bir süreyi kapsamaktadır. Kendi içinde üç ana evreye ayrılan Erken Tunç Çağı, bu dönemin ilk evrelerinde daha çok kalkolitik dönemin tarıma dayalı köy kültürü sürdürülmektedir. Özellikle verimli ovalarda kurulmuş olan yerleşmeler yine bir takım kültür bölgelerine ayrılmıştır. Doğu, Güneydoğu, Orta Anadolu ve Batı Anadolu olmak üzere doğal sınırlarla belirlenmiş olan bu kültür bölgelerinden Doğu Anadolu kendine özgü ayrı bir kimlik taşır. Güneydoğu Anadolu ise büyük ölçüde Mezopotamya'nın etkisi altındadır. Toplumların daha iyi örgütlenebildiği bu çağda yöneticiler güçlü bir sınıf olarak ortaya çıkmıştır ve Anadolu bu yöneticilerin önderliğinde feodal sistemin egemen olduğu irili ufaklı birçok beylik arasında paylaşılmıştır. Tapınak, saray ve idari binaya sahip, çevresi surlarla tahkim edilmiş anıtsal girişli yerleşmeler bu çağ için karakteristiktir. Çanakkale yakınlarında Hisartepe'de kurulmuş olan Troya, Malatya Aslantepe, Antalya Elmalı, Karataş Semayük, Elazığ Altınova, Norşuntepe bu tip yerleşmelerin en etkileyici örnekleridir. Bu yerleşmelerde ortaya çıkarılan saray yapıları ise toplumun giderek hiyerarşik bir düzenin en üst kademelerine doğru ulaşmakta olduğunun açık göstergeleridir. Bu durum Alacaöyük'teki zengin madeni buluntular ihtiva eden mezarlardan da anlaşılmaktadır. Dönemin sonlarında Orta Anadolu'da etkin bir beyliğin merkezi gibi görünen Alacaöyük'ün en önemli özelliği kral mezarları olarak adlandırılan 13 gömüdür. Yerleşme alanı yamaçlarında bulunan bu mezarlıktaki gömülerin dönemin beyleri ve eşlerine ait olduğu düşünülmektedir. Gömülerin kimileri 3-8 metre uzunluğunda, 2-5 genişliğinde ve 1 metre kadar derinliğinde dikdörtgen planlı çukurlara yapılmıştır. Çevresi ağaç ve taşlarla sınırlandırılan mezar çukurlarına ayakları karına çekik durumdaki ceset zengin armağanlarla birlikte yerleştirilmiş, sonra üzeri ağaç, çamur ve toprakla örtülmüştür. Gömü işlemi bitirildikten sonra mezar üzerinde bir ölü yemeği yenmiş, yemekten geri kalan öküz kafaları ve bacak kemikleri de sıralar halinde bırakılmıştır. Bu mezarlarda ele geçen çok sayıdaki armağanlar, Troya yerleşmesinde ele geçen Troya hazinesi olarak tanımlanan buluntular ile çağdaş olup benzer nitelikte altın, gümüş, elektron, tunç ve demirdendir. Bu mezar hediyelerinin en ilginçlerini geyik ve boğa figürlü, son derece karmaşık ve gelişmiş dökme ve dövme teknikleriyle yapılmış tunç diskler oluşturmaktadır. Daha önce de belirttiğimiz gibi önceki çağların tarım, dokumacılık, çömlekçilik gibi buluşlarına, daha etkili silah ve aletlerin, daha zarif takıların yapılmasını sağlayan, çağa adını veren Tunç'un eklenmesi dönemin en belirgin özelliğidir. Dönem içinde gelişen madencilik teknikleri çerçevesinde Anadolu'da biri Troya yöresinde, diğeri ise Orta Anadolu ve Karadeniz bölgeleri arasında yer alan iki yerel madencilik okulunun bulunduğu anlaşılmaktadır. Troya, Alacaöyük, Hasanoğlan, Mahmatlar, Horoztepe, Eski Yapar, İkiztepe ve Aslantepe kazılarından çıkan maden buluntuları bugün Anadolu uygarlıklarının en seçkin örneklerini oluşturmaktadır. Bu döneme özgü bir diğer önemli teknolojik gelişme ilk kez erken Tunç Çağı evresinden itibaren Anadolu'da çömlekçi çarkının kullanılmaya başlamış olmasıdır. Troya tabakasında ortaya çıkan çömlekçi çarkının Mezopotamya'dan deniz yolu ile Troya'ya geldiği düşünülmektedir. Bir başka teknolojik buluş ise kağnı biçimindeki dört tekerlekli arabadır. Anadolu'da yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan en önemli erken Tunç Çağı yerleşmeleri arasında Batı Anadolu'da Troya, Beyce Sultan, Demirci Höyük, Karataş Semayük, Badem Ağacı. Orta ve Kuzey Anadolu'da Alişar, Alaca Höyük, Büyük Güllücek, Ahlatlı Bel, Eti Yokuşu, Polatlı, Karaoğlan, Kültepe, İkiztepe, Maşat, Horoztepe. Çukurova ve Güneydoğu Anadolu'da Tarsus, Gözlü Kule, Gedikli, Amik Ovası. Doğu Anadolu'da Norşun Tepe, Tepecik, Aslan Tepe, İmi Kuşağı, Köşker Baba, Değirmen Tepe, Pulur Sak Yol ve Karas sayılabilir. Erken Tunç Çağı'nda zengin bir uygarlık yaratan Anadolu toprakları, özellikle Mezopotamya'daki güç odaklarının ilgisini çekmiştir. Akkad İmparatorluğu'nun kurucusu Sargon ve Naram-Sin'e ait yazılı belgelerde adının geçmesiyle birlikte Anadolu ön tarih prehistorik çağına girmiştir. İsa'dan önce 3000 yılın ikinci yarısı. Bu yazılı belgelerde Anadolu toprakları için Hatti ülkesi adı kullanılmıştır. Bu isim Anadolu'nun bugün için bilinen en eski ismidir ve Asur yıllıklarında görüldüğü üzere İsa'dan önce 7. yüzyıla kadar kullanılmaya devam etmiştir. Ülkeye adını veren Hattiler, İsa'dan önce 3000 yılın ortalarından itibaren Orta Anadolu bölgesinde Kızılırmak yayı içinde küçük beylikler halinde yaşayan bir topluluktur ve daha sonra bu bölgede kurulan Hitit Devleti'nde nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturmuşlardır. Dilleri bilinen dil ailelerinden hiçbirine dahil değildir. Anadolu'nun zenginliğini fark eden Asurlu tüccarlar, Anadolu'nun altın ve gümüşünü elde edebilmek için Mezopotamya ile Anadolu arasında yoğun bir ticaret ağı kurmuştur. Bu ticaretin Anadolu'ya sağladığı en büyük kazanç, Asurlu tüccarlardan yazıyı öğrenmeleri olmuştur. İsa'dan önce 2000-1900. Yazının Anadolu'ya girmesiyle Anadolu uygarlık tarihinin ikinci evresi, yani Anadolu'nun tarihi çağları başlamıştır. Sıra sizde 4. Alacahöyük kral mezarlarına kimler gömülmüştür? Mezar mimarisinin özellikleri nelerdir? Orta Tunç Çağı, İsa'dan önce 2000-1900, 1500-1450. Mezopotamya ile başlayan örgütlenmiş güçlü ticari ilişkiler ve yazının ortaya çıkması bu döneme damga vuran en önemli gelişmelerdir. Anadolu'da tarihi çağların başlangıcını belirleyen üzeri çivi yazılı kil levhacıklar ya da diğer bir tanımla tabletler, Çorum'da Boğazköy, Hattuşa ile Ortaköy, Şapinuva, Yozgat yakınlarında Alişar, Ankuva, Tokat'ta Maşatöyük, Tapika, Kayseri'de Kültepe, Neşa yerleşmelerinde ele geçmiştir. Bu tabletlerin yazılmış olduğu dil, Mezopotamya'da uzun bir zaman kesiti içinde konuşulmuş olan ve günümüzdeki Arapça ve İbranice ile aynı dil ailesine giren Akatça'nın eski Asur lehçesidir. Tabletlerde kullanılan yazı ise İsa'dan önce 4. binde Sümerler tarafından resim yazısı olarak icat edilen ve zaman içinde resim biçimlerini kaydederek görünüş bakımından çiviye benzedikleri için günümüzde çivi yazısı olarak tanımlanan hece işaretlerinden kurulu bir yazı sistemidir. Çivi yazısının 19. yüzyılın başlarında ilk kez çözülerek okunmasından 80 yıl sonra 1881 Anadolu'da bu yazı ve Akatça yazılan tabletler ortaya çıkmıştır. Bu tabletler Anadolu halkları ile Asurlu tüccarlar arasındaki ticari anlaşmalar, mahkeme kararları, evlat edinme, evlenme, boşanma, köle ticareti, miras ve tüccarların özel yaşamlarına ilişkin konuları içermektedir. Sayıları Kültepe'de 20 bine yaklaşan tabletlerden öğrenildiğine göre yönetim merkezi Mezopotamya'da Assur kenti olan Assur devleti vatandaşı tüccarlar, İsa'dan önce 19. ve 18. yüzyıllarda Kültepe'deki gibi Anadolu'nun farklı yerlerinde ticaret kolonileri kurarak iyi örgütlenmiş bir ticaret ağı geliştirmişlerdir. Kabaca İsa'dan önce 1950-1750 yılları arasında devam eden bu örgütlü ticaret dönemine eski Asur ticaret kolonileri çağı adı verilmiştir. Bu yeni ticaret düzeyinde iki tip ticaret merkezi kurulmuştur. Bunlardan ilki ve önemli olanı Anadolu'da bu dönemin siyasi erkleri olan beyliklerin yakınlarında kurulmuş olan Asurca Karum denen büyük pazar yerleridir. Diğer merkez ise Asurca Vabartum denen yerleşmelerdi. Bu ticaret kolonileri hem Asurlu tüccarları hem de koruması altına girdikleri Anadolu'daki beylere karşılıklı çıkarlar sağlayan uluslararası bir yapıya sahip ticaret sisteminin parçalarıydı. Tabletlerden öğrenildiğine göre burada Asurlu tüccarların yanında yerli Anadolu halkına ait kişilerin de ticaret şirketleri bulunmaktaydı. Ayrıca Kuzey Suriye ve Kuzey Mezopotamya kökenli tüccarlar da vardı. En çok yazılı belge veren ve en iyi tanınan Karum, 1948 yılından itibaren sistemli bir şekilde kazılan Kayseri'nin 20 kilometre kuzeydoğusunda Karahöyük köyünün güneyinde yer alan Kültepe'deki Kaniş Neşat'tır. Burası hem tüm karumların merkezi durumundaydı hem de güçlü bir Hatti beyliğinin merkeziydi. Burada beyler daha yüksek eski bir höyük üzerindeki saraylarda, Asurlu tüccarlar ile yerli halk ise bu tepenin eteğindeki aşağı kentte ayrı mahallelerde yaşıyorlardı. Orta Anadolu'da sonradan Hititlerin başkenti olan Boğazköy'deki Hattuş, o dönemde ismi bilinmeyen Yozgat'taki Alişar, Aksaray yakınlarındaki Acemhöyük, Konya'da Karahöyük'te de karumlar kurulmuştur. Asur ile Anadolu arasındaki ticaretin temelinde Asur'dan Anadolu'ya kalay ve dokuma ürünleri dış satımı, karşılığında da Anadolu'dan genellikle gümüş, altın ve değerli taş alımı bulunmaktaydı. Tunç silah, alet ve süs eşyalarının yapımı için gerekli olan kalay Anadolu'da fazla bulunmamaktaydı. Asurlu tüccarlar Uzak Doğu, Pakistan ve Afganistan'dan bu madeni sağlayarak eşek kervanlarıyla Anadolu'ya getirmekteydi. Ticaret ağının başlangıcı Asur, bitiş noktası ise Karum Kaniş idi. 2 ay kadar süren 700-800 kilometrelik yolculuk için kervanlar Musul yakınlarındaki Asur kentinden yola çıkıp Dicle boyunca kuzey yönde ilerleyerek Güneydoğu Anadolu'dan Kahramanmaraş, Elbistan Ovası üzerinden ya da Ergani Maden Geçidi ile Torosları, Malatya yakınlarında da Fırat Nehri aşıp Kültepe'ye ulaşmaktaydı. Asurlu tüccarlar yerli Anadolu türünde dikdörtgen planlı, avlulu, tek ya da iki katlı konutlarda yaşıyorlar. Yerli halk ile aynı tip eşyaları kullanıyorlardı. Bununla birlikte dilleri, ölü gömme gelenekleri ve silindir mühür biçimleri farklıydı. Asur ticaret kolonilerinin neden ortadan kalktıkları kesin olarak bilinmemektedir. Kazılar İsa'dan önce 1750 yılında Karum Kaniş, Neşa başta olmak üzere Orta Anadolu'nun birçok yerleşmesinin büyük bir yangınla yıkıldığını göstermektedir. Yerli beyler arasındaki bir çatışmaya bağlanan bu olaydan sonra Anadolu'nun ilk merkezi devleti olan Hitit Devleti ortaya çıkmaya başlar. Sıra sizde 5. Karum ve Vabartum kelimeleri ne anlama gelmekteydi? Eski Hitit Devleti. Hitit Devleti'nin kuruluş aşamasında Anadolu'da beylikler halinde yaşayan, farklı diller konuşan birçok halk bulunmaktaydı. Bunlar içinde Hattiler, Luviler, Palalar ve Hurriler en önemlilerini oluşturmaktadır. Hattiler ile hemen hemen aynı bölgede Hititler yaşamaktaydı. Hint-Avrupa kökenli dil konuşan ve kendilerini Neşalılar, kullandıkları dili de Neşa dili olarak tanımlayan Hititlerin kökeni, Anadolu'ya nereden geldikleri konusu tartışmalı olup bu konuda farklı görüşler vardır. İsa'dan önce 2000 dolaylarında doğudan Kafkasya Derbent kapılarından girmiş oldukları genellikle benimsenen varsayımdır. Son yıllarda ileri sürülen bir görüşe göre ise Hititler Orta Anadolu kökenli yerli Anadolulu bir topluluktur. Farklı etnik kökenli, farklı dillerin konuşulduğu Anadolu'da ilk siyasal birlik kurma çalışmasının başında kökeni Orta Anadolu'da Kuşşara kentine dayanan Pitana oğlu Anitta İsa'dan önce 1750 yer almaktadır. Anitta, Neşa, Kültepe, Zalpa ve Hattuş, Boğazköy'ü ele geçirdikten sonra Büyük Kral ünvanını almıştır. Anitta, Neşa kentini kendine başkent yapmıştır. Kültepe, Neşa'da bir sarayda bulunan tunç mızrak ucu üzerinde Kral Anitta'nın sarayı yazılıdır. Anitta bölgede giderek güçlenip Anadolu beyliklerini birer birer denetim altına alarak merkezi Hitit devletinin temellerini atmıştır. Anitta'dan yaklaşık 100 yıl sonra aynı soydan gelen Kuşaralı Labarna, Hattuş kentini başkent yapıp kente Hattuş'a, kendine de Hattuşili, Hattuşalı adını verdi. İsa'dan önce 1650-1620. Böylece feodal ve teokratik Hitit devleti kuruldu. 1. Hattuşili ve torunu 1. Murşili, İsa'dan önce 1620-1590 döneminde eski Hitit devleti hızlı bir şekilde gelişir, Kuzey Suriye bölgesi ele geçirilir. Halep, Hitit Devleti'nin sınırları içine alınır, Babil fethedilir. Batı Anadolu'da Arzava ülkesi zapt edilir. Kısa süre içinde Hititler yakın doğunun etkin siyasi güçlerinden biri haline gelmiştir. 1. Murşili'nin ölümünden Telepinu, İsa'dan önce 1525-1500'ün başa geçmesine kadar olan dönem Hitit Devleti'nin kargaşa dönemidir. Telepinu, tahta geçtiğinde devlet zayıflamış, birçok bölge elden çıkmış, Hititler ilk kuruldukları bölgeye çekilmiştir. Telepinu yeni düzenlemeleriyle bu karışık duruma son vermiştir. 8. ayrımın sonu sayfa 97.